teşekkür ediyoruz. Şimdi de insan ve mekan konulu konferanslarını vermek üzere gazeteci yazar Akif Emre Beyefendi'yi huzurlarınıza davet etmek istiyorum.
Selamünaleyküm. Geçen hafta Kıbrıs'taydım. Daha evvel de gittiğimde dikkatimi çekmeyen bir ayrıntıyı yakaladım. Lefkoşe'de özellikle ve diğer şehirlerde de rastladım. Şehrin arka sokaklarında, o büyük meydanlarda da hatta ama yoğun biçimde, dehşetli biçimde bir mekan dokusu beni çok ciddi biçimde etkiledi. Mekan dokusu bildiğimiz klasik anlamda ve Osmanlı evleriydi. Osmanlı evleri hani eskimiş, tarihi, her yerde rastlanan bir ev olmaktan öte Akdeniz ortasında bir ada ve adada bir Osmanlı yapısının hala yaşayan bir Osmanlı yapısı. Beni bir anda üstelik orada ne anlatacağım diye düşünürken davet sahipleri de beni özellikle Ali'ye anlatmayı istemişlerdi. Ben ciddi olarak ya Kıbrıs'ın bir imajı var kafamızda. İşte orada Kıbrıs'taki genel kültürel ortam, aidiyet, kimlik gibi sorunlara dair bir kafamda bir profil var, bir imaj var. Bununla doğrusu epeydir de Aliye'yi anlatma şeylerini, davetlerine çekince koyuyordum. Çünkü artık şeye dönüşmeye başladı, törensel bir anlatıma dönüşmeye başladı ama Kıbrıs olunca ilgimi çekti. Yani Akdeniz'in ortasında bir ada ve Avrupa'nın ortasında Hristiyan denizinin ortasında bir başka bir kültürel adadan bir isim anlatacağım. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz diye düşünürken kendim bir anda Başçarşı'nın sokaklarını buldum. Şimdi işte Doğu Avrupa'nın, Güneydoğu Avrupa'nın veya Balkanların ortasında bir mekan. Bosna'ya gidenler en azından resimlerinden görmüştür, gidenler de görmüştür. Oradaki tarihi dokuyu, mekanı. Bir anda Lefkoşe'de aynı dokuyu, aynı ayrıntıları, aynı incelikleri, aynı dünya görüşünün işte mekana tezahür edişlerini görünce bu işin boyutlarına dair epeydir kafamda yorduğum mesele daha da netleşmiş oldu. Bazen vardır bir şimşek çakar kafanızda, o yıllardır kafanızda çözemediğiniz bir takım şeyleri çözer. Şimdi buraya tekrar döneceğim. Jeokültürel okumaları bir disiplin olarak düşünüyorum aslında ben. Çok fazla şey yapılan, işlenen bir konu değil ama bir yanda coğrafya, bir yanda kültür ve insan varsa bu aslında bu üçünün sentezi bir medeniyeti oluşturur. Bir medeniyet tasarımını oluşturur. Medeniyet idrakinin ilk basamaklarıdır bunlar. Mekan olması lazım, kültürel doku olması lazım ve insan elbette olması lazım. Dolayısıyla bunu nasıl okuyabiliriz? Bunun evrensel ölçekteki yansımalar ne olabilir? Bu okumalarımız acaba geçmişte tarihten bir nostaljik hatırlayışlardan mı ibaret yoksa bugün de yaşayan bir dinamizmi mi teslim ediyor? Bir adım daha ileri atarsak İslam medeniyeti diye bahsettiğimiz hikaye, olgu, söylem her neyse sadece içi boş bir söylemden mi ibarettir? Yoksa dinin kendisi midir? Bunlar çok ciddi sorulardır. Dinden mi besleniyor yoksa dinin kendisi mi? Böylesine kavram karışıklıklarının da olduğu bir alanla iç içeyiz. Bunu bir boyuttan okumaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Biraz daha siz akademisyenlerden, hocalardan ders almaya alışkın olduğunuz için daha disiplinler, daha tanıma, kavramsallaştırmaya yakın bir ders yapmıştınız, yapıyorsunuzdur. Bizim gibi biraz da gazeteci uçuşu olacak, serbest uçuş olacak. Onun için kusura bakmayın. Şimdi medyada şöyle bir Batı medyasında yıllardır ilgimi çeken bir kavramsallaştırma var. Israrlı biçimde Müslüman dünyası kavramı kullanılır. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Hem İngilizce'de hem de Fransızca'da özellikle Muslim World kavramı sıradan bir haber dili gibi gelir ama eğer İletişimde okuyanlarınız veya sosyal bilimlerde okuyanlarınız varsa o gözle baktığınızda bunu görür. Batılı okuma biçimi bir bakıma işte Müslüman dünya ile sınır. Bunun aslında arkasında çok derin felsefi bir şey var. Yani medyada da bir gazeteci bir haber yazarken, o haber editörlerin denetiminden yayına geçerken siyasal kaygılar olduğu kadar çok ciddi biçimde kültürel ve medeniyet düzeyinde bir süzgeçten geçirirler. Hiçbir haberi, hiçbir kavramı rastgele kullanılmaz. Ciddi, basın ciddi anlam, yayın kuruluşlarının hemen hepsi böyledir. Onun için dünyada BBC'de çıkan bir haber önemlidir, ciddi anlar. Çünkü belli bir süzgeçten geçmiştir. Bir bağlamı vardır, oturur. Rastgele bir haber, rastgele bir resim karesi seçilip konulur oraya. Yani en nötr, en tarafsız bir haberde bile yorumu bir kare fotoğrafla yapar. Yani bütün algıyı alt üst edebilir. Dersimiz iletişim değil ama iletişimle de alakalı. Sonuçta insan bilimleriyle ilişkili bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu kavramsallaştırma üzerinde durmamız gerekiyor. Oysa ki bazı buna karşı çıkan sosyal bilimciler de var, düşünürler de var. Bunlar ısrarlı biçimde İslam alemi kavramını kullanmakta ısrar ederler. Yani arada ne fark var? Müslüman dünyasıyla İslam alemi arasında ne fark var? Şimdi buradan girdiğimizde iki medeniyetin medeniyet algısının bir medeniyetin diğer medeniyetine bakış açısını görürüz. Aslında çok masum görünen bu kavramlaştırma bizim bize ötekinin nasıl baktığını, nasıl algılandığımızı ve nasıl bakılmak istendiğimizi, nasıl tanımlandığımızı gösterir. Malik bin Nebi'nin bir sözü var. Mağripli bir düşünür. Diyor ki, belki fazla abartılı gibi gelebilir ama hala geçerli olduğunu düşünüyorum bu sözün. Eğer bir Müslüman aydın bir olguyu, bir kavramı ele alıp onu incelemeye başladığında, onu çözmek istediğinde görür ki o mesele kendisine çok önceleri Batılılar tarafından incelenmiş, ele alınmış ve zaten tanımı yapılmış biçimde hazırdır. Dolayısıyla bizim gibi Batı dışı kültürlerdeki aydınlara düşen o kavramları, tanımlamaları hazırdan almaktır. Evet, mesele böylesine bir hegemonik mücadeleden ibarettir. Hegemonik mücadele bugünkü yerinde sadece askeri veya ekonomik değil, kültürel ve zihniyet dünyasındadır ve genel anlamda da medeniyet algısıyla alakalıdır. Şimdi buraya dönelim. Klasik oryantalist söylem İslam dünyasına, İslam medeniyetine daha doğrusu dair şöyle bir tanımlaması vardır. Aslında İslam medeniyeti dediğimiz bir şey yok, olgu yok. Dünyanın değişik yerlerine yayılmış, değişik yoğun biçimde işte nüfusu 1 milyara yakın bir veya aşan bir Müslüman popülasyon var. Bunlar farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı geleneklerde, farklı tarihsel tecrübeler sahip olmaktan öte ortak yanlar yoktur. Sadece temel bazı inanç sistemi düzeyinde bir ortaklıkları vardır. Ve dolayısıyla ortak bir dünya tasavvuru, ortak bir insan tipi, ortak bir alem anlayışına sahip olmayan insanlar yığını demeye getirir. Oryantalist söylemin İslam medeniyetine bakışı budur. Bu biraz da değil tamamıyla insanlık tarihini, medeniyet tarihini Batı merkezde okuyan bir bakış açısıdır. Yani insanlığın o ilkelden mükemmele doğru giden çizgisi, varsayılan çizgisi Batı'yla nihayetlenmiştir. Söylem budur. Ve dolayısıyla medeniyetlerin de en zirve noktasını Batı temsil etmektedir. Batı düşüncesi ve Batı insanı temsil etmektedir. Onun dışında alternatif bir medeniyet yoktur söylemine. Klasik oryantalizm bunu pekiştirir. Nitekim pek çok sosyal bilimciler de buna benzer söylem geliştirir. Tabii bu söylem zamanla kırıldı. Yani özellikle 1950'lerden sonra o Batı uygarlığının en zirve yaptığı, kendine en güvenli olduğu ve kibirle kendi dışındaki bütün uygarlıklar, medeniyetleri yok saydığı söylem akademik düzeyde ve bilimsel çalışmalar düzeyinde yavaş yavaş kırılmaya başladı. Ve bugün eğer işte medeniyetler arası diyalog falan gibi tabir kullanılmaya başlamışsa artık sadece Batı medeniyeti, farklı medeniyetlerin de var olduğu gerçeğinden açığa çıkar ama yine de Batı şu üstünlüğü elinden kaybetmek istemiyor. Farklı, kendi dışındaki medeniyetleri de tanımlama ve ona uygun algı oluşturma çalışmasını sürdürüyor. Yani evet, bir Hint uygarlığı vardı, bir Çin uygarlığı vardı. Bunlar bir antik uygarlıktı. Bugün artık kültürel düzeye, geleneğe indirgenmiş şeylerdir. İslam dünyası, İslam medeniyeti de alternatif bir medeniyet olmaktan çok Müslümanların aynı ortak inanç sistemini paylaşan bir insanlar grubu, topluluğu olarak algılatmaya, bunu ima etmeye çalışıyorlar. Şimdi hem tarihte hem de bugüne baktığımızda gerçekten İslam medeniyeti var mıydı, yok muydu, medeniyet neydi gibi soruların üzerinde kafa yormamız lazım. Biraz bu konularda hatırlatmada bulmak için bir iki anekdot anlatacağım. Şimdi önce şunu altını çizerek vurgulamamız gerekiyor. Bir medeniyetin yaşıyor olması için, tabi tarihte onlarca medeniyet gelmiş geçmiş, kimisi çökmüş, kimisi kaybolmuş, kimisi de kendi varlığını sürdürüyor, ama bir medeniyetin canlı olup olmadığını, var olup hayatiyetini sürdürmediğini anlamak için birkaç kriter var. Bana göre, yani bu kriterler çoğalabilir ama özetle şudur. Bir, o medeniyetin referans sisteminin sağlam olması. Medeniyeti oluşturan değerler sisteminin bir referans sistemine, kaynak metinlere sahip olması. Bu açıdan baktığımızda İslam medeniyetinin bir referans sorunu yok. Gerek temel metinleri, kutsal metninden tut, o metin etrafında oluşturulan ilim, yöntem, usul ve bugüne kadar gelen bir ilmi hiyerarşi var, gelenek var. Burada hiçbir sorun yok. İkincisi, tarihsel tecrübe. Yani teorik olarak çok güzel fikirleriniz olabilir ama bunun pratiğe geçirilmiş bir insan hayatını şekillendirmede bir etkisi olmamışsa bunun medeniyet oluşma aşamasında fazla bir anlamı olmaz. Sadece felsefi aforizmalar olabilir, düşünsel bir egzersiz olabilir. Ama İslam medeniyetinin baktığımızda evet, en az 1400-1500 yıla yakın bir tarihsel tecrübesi var ve insanlığın çok farklı coğrafyalarında, çok farklı insan tipleri içerisinde farklı tecrübeleri, tarihsel tecrübeleri mevcut. Bir başka unsur da insan unsuru. Yani bir zamanlar çok güzel uygulama imkanı bulmuş, pratiğe geçirmiş, referans sisteminde olan, metinleri olan bir düşünce sistemi artık bugün terk edilmişse, insanlar arasında bir, sonuçta medeniyet dediğimiz şey de insana dairdir, insan içindir, insan tarafındandır. Eğer öyle bir anlam yoksa o da ölü bir medeniyet olabilir. Buna baktığımızda da bütün oryantalist söyleme rağmen dünyanın çok farklı coğrafyalarında çok farklı insan tipleri, gelenekler ve kültürlere rağmen ortak bir insan tipini oluşturabilmiş. Bugün bile bu devam ediyor. Müslüman dediğimiz insan tipi aslında bütün hayat tasavvuru, alem tasavvuru, varoluşla, yaratıcıyla insan ilişkisini, insan tanımına dair bütün tanımlamaları ezeli insanlığın temel problemleri, baştan beri evrensel problemlerine dair bir çözüm olan, sözü olan, tanımı olan bir tipten bahsediyoruz. Ve bu tip de işte bugün yeni kıtalardan bilinen eski kıtaya kadar dünyanın bütün coğrafyalarında varlığını gösteren beşeri bir demografiden bahsediyoruz. Burada da bir sorun yok. Ve coğrafya. Yani çok farklı yerlerde birbirinden dağınık, kopuk insan toplulukları olabilir bu inanca sahip olan. Fakat temerküz eden belli bir coğrafyada, belli bir jeopolitikte varlık sürdürebilen bir ortak hayat alanının olup olmaması önemli. Bu açıdan da baktığımızda İslam alemin dediğimiz devasa yapı, geniş bir yapı. Bugün eski kıtayı göz önüne aldığımızda Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanusu'na kadar bütün yoğun bir insan kitlesi ve artık yeni kıtalarda da ciddi bir İslam toplulukları artık oluşmaya başladı. Bireysel inanç sahipleri değil, artık Müslümanların bir komünite, bir cemaat, bir yapı oluşturduğu olgudan bahsedebiliriz. Yani Amerika'dan, Kanada'dan hatta işte Güney Amerika'ya kadar bir İslam topluluğu mevcut. Şimdi böyle olunca peki hala bir kafamızda tartışma var. Hepimiz de bu soruyla yüzleşmişizdir. Peki İslam medeniyeti niye bu halde? İslam medeniyeti yaşıyor mu? Bütün bu her şey var da neden biz bu haldeyiz gibi sorular. Bunlar temel sorular, ciddiye alınması gereken sorular ve bunun üzerine de kafa yorulması gereken sorular. Evet, bir çırpıda birkaç cümlelik cevabı yok. Sonuçta yaşadığımız bir realite var. Ama bu realitede şunu kaçırmamak lazım. Başarının veya yenilmenin kriteri nedir? Kaybetmenin kriteri nedir? Bu ayrıca felsefi bir tartışmadır, ciddi bir tartışmadır. Neye göre başarılı oluyorsunuz, neye göre olmuyorsunuz? Bunlar üzerinde uzun uzun konuşulması gereken. Ama bir anekdotla bu şeye bir açıklama yapabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle düşünün, bir lise döneminde ben bir okuma yaptığımız bir zamanlar bir abilik yapan bir büyüğümüz şöyle bir tanımlama yapmıştı ve bu tanımı hiç unutmam. Bu İslam medeniyetinin dediğimiz şey tamam var yaşıyor diyor ama aradaki problem ne? Ortada da bir problem var. Neden bu haldeyiz? Olayı şöyle açıklamıştı. Bence hala geçerli ve çok kullanışlı bulduğum için sizinle de paylaşmak isterim bu açıklamayı. Çok entelektüel izahlara girişebiliriz ama kolay ve akılda kalıcı bir açıklama. Dedi ki bir beden düşünün, vücut sapasağlam, kalp kan pompalamaya devam ediyor. Kaslara, kola, bedene işte hareket edebilmek için kan lazım ve kalp bu kanı pompalıyor. Fakat bizim kaslarımızla elimizde iş yapabileceğimiz harekete geçirecek atar damarlar arasında bir sıkıntı var. Damarlarda kopukluk var. Şimdi her yönünüz tamam ama bu neden Nasrettin Hoca'nın dediği gibi un var, şeker var, yağ var da helva yapamıyoruz? Bunun cevabı da biraz da böyle bir şey. Yani burada bir kesinti var. Bu kesintinin tarihsel şartlarda nasıl oluştuğunu bir hem siyasal tarih hem de medeniyet tarihi açısından okumamız lazım. Okumanız gerekir. Yani bunlar bizim problem alanlarımız. Biraz da bunları işaret etmek için özellikle vurgu yapıyorum. Her biri kitaplık çapında konular. Bu kesinti nereden yaşandı? Kesintiden neyi kastediyoruz? Gelenekle olan ilişkimiz nedir? Gelenek nedir? Yani şöyle bir baktığımızda İslam aleminde evet muhteşem bir varlık var. Hem coğrafya var, topografya var, kültür var, insan unsuru var ama neden bu haldeyiz? Bu hal dediğimiz şey nedir'in cevabını ararken ama fiziki olarak yani bir yanda artık Orta Doğu'daki manzara var. Müslümanların birbirini katlettiği, öbür tarafta dünyanın en büyük doğal kaynaklarının üzerinde gezindiği halde, en büyük doğal kaynaklarını, yeraltı zenginliklerine sahip olduğu halde en büyük sosyal adaletin sorununun yaşandığı, adaletsizliğin yaşandığı, gelir dağılımının dehşet derecede uçurum olduğu, fakirliğin diz boyu olduğu bir coğrafyadan da bahsediyor. Bir adaletsizliğin, paylaşım dengesizliğinin var olduğundan da realite. Bunların nedenleri pek çok nedenleri olabileceği gibi önce insan tipimizi mükemmel bir insan tipini, Müslüman tipini oluşturabilecek, bunu hayata geçirecek, medeniyeti yeniden inşa edebilecek kurumları, ilim anlayışını, düşünceyi neyse bütün unsurlarıyla birlikte bugünkü çağa, bugünkü hayata nasıl aktarabileceğimizle ilgili bir sorun var. Bu sorun biraz da var olduğunu söylediğimiz o 4-5 unsurun bütününü bugüne taşıyamamak zorunda. Mesela eğitim sistemini ele alalım. Bugün eğitim sistemi dediğimiz, ister İmam Hatip okullar açın, ister Anadolu liseleri açın, ister yüzlerce üniversite açın ama sonuçta batılı bilim paradigmalarının tanımladığı insan tipinin, bilim tanımının ve bunun textbooklarını, ders kitaplarını okuyoruz değil mi sonuçta? Yani öyle bir yani inanç olarak Müslüman ama medeniyet tasavvuru, insan tanımı, dünyaya, evrene bakış açısından son derece modern, seküler insan tipleri yetiştiriyoruz. Bunlarla yüzleşmek için de bu bağlantıyı kurmak gerekir. Mesela medrese eğitimi diye bir şey var, medrese geleneği diye bir şey var. Medreseler kapatılmadan evvel belki medreseler de kendilerini kapatmışlardı. Çökmüş bir siyasal çöküntüyle beraber gelen bir yapıydı ama orada temeli atılan bir şey var. İlim anlayışı var, insan anlayışı var, evren tanımı var. Bu geleneği sürdüren bir yapı var. Bu yapının bugüne nasıl aktarılabilir? Bu medeniyet tasavvurunu 2016'da Konya'da işte falan salonda oturan insanlara ne anlam ifade ediyor? Yoksa nostaljik olarak çok güzel şeyleri anlatabiliriz. Evet, nostaljiden tarih bilincine geçmemiz gerekiyor. Onun için de tarihi bilmemiz gerekiyor. Biz genellikle nostalji çok hoşumuza gidiyor. Nostalji ile tarih bilinci arasında önemli fark vardır. Biri sizi uyutur ve sizi bozgunda fetih düşü kurdurmaya yöneltir. Yahya Kemal'in müthiş tabiriyle. Bugün biz bozgunda fetih düşü kuruyoruz. Tarih bilinci ise tarihle yüzleşmeyi gerektirir. Tarih sadece zaferlerin, başarıların, görkemli günlerin özentisi, onların aktarım değil. Acılısıyla, yenilgisiyle, yanlışlarıyla yüzleşebilmektir. Yani sonuçta tarihimiz bizim sadece başarılardan ibaret tarih değil. Acılarıyla beraber bizim tarihimiz. Bunların nedensellikleri üzerinde kafa yormadan, hesaplaşmadan da tarih bilinci oluşmadı. Şu anda açık söyleyeyim, bütün muhafazakar kesim tam bir nostalji yaşıyor. Ve bu nostaljinin politik sonuçlarında bir şekilde katkımız var. Özellikle Orta Doğu'daki sonuçlar açısından. Eğer tarihi bilinçli bir şekilde bir okuyabilseydik, tarih bilincine, nostaljisine değil, tarih bilincine, buyurun, teşekkür ederim. Tarih bilincine sahip olabilseydik, bugün tarihten ders çıkarabilir, çok daha farklı konumda olabilirdik. Evet, sonuçta mesele sadece tarihten ibaret değil ama bugün medeniyet bağlamında medeniyetin, savunduğumuz medeniyeti nostaljiden çıkarıp yaşayan bir dinamizme dönüştürebilmek ve bunun temel taşlarını okuyabilmek için tarihle yüzleşmemiz, tarihi okumamız gerekiyor. Çünkü tarih sadece geçmişi öğrenmek için okunmaz. Hiçbir zaman geçmişi öğrenmek için okunmaz. Tam tersine tarih geleceğimizi okumak için, öğrenmek için okuruz. Bizde böyle bir yanılgı var. Tarih geçmişi öğrenmek için zannedilir ama tarihten aslında gelecek için ders çıkarılır. Gelecekten ders çıkarmadığımız bir tarih okuması yapıyorsak nostalji yapıyoruz demektir. Şu anda genelde böyle bir sorun var. Evet, şimdi bu beden metaforu üzerinden devam edecek olursak batılı oryantalistlerin sadece modern dünyada 20. yüzyılda, 21. yüzyıldaki Müslümanlara yönelik yaptıkları tanımlama sadece bugünle sınırlı değil, geçmiş için de benzer tanımlamayı yaparlar. Çünkü insanlık tarihini Batı merkezli, daha doğrusu Avrupa merkezli okudukları için diğer bütün oluşumlar, diğer bütün insanlık birikimi bir tür periferidir. Sadece Batı'ya yaptığı katkı ve Batı bağlamında anlamlıdır. Mesela İslam medeniyetine biz de çok hoşumuza gider. Aslında hakaret ediyorlar. Nedir? İşte İslam medeniyeti, İslam bilim tarihi, İslam alimleri Yunan metinlerini tercüme edip Batı'ya aktarmış ve Rönesans'ın başlamasına neden olmuşlardır. Çok da hoşumuza gider. Aslında son derece aşağılayıcı bir cümle bu. Sadece paranteze alan bir uygarlık düzeyine indirgemektir bu. Rönesans'a olan katkısı bağlamında. Aynı zamanda Batı'nın suç ortağı yapıldığımızın da farkında değiliz. Çoğumuzun da hoşuna gidiyor. Rönesans'la hesaplaşmadığımız için Rönesans'ın insan aklı, bedeni, toplum tanımı ve nelere yol açtığının sadece o teknolojik başarı boyutuyla ilgilendiğimiz için Rönesans'ı da yanlış okuduğumuz için bir bakıma hoşumuza gidiyor. Oysa ki İslam medeniyeti Batı olmadan da vardı, Batı olduktan sonra da var ve kendi değerleriyle, kavramlarıyla vardır. Şimdi geçmişte bir iki örnek vereceğim. Ben İbn Battuta'yı önemserim. Biraz da gezmeyi olan merakımdan sayılabilir ama İslam alimlerinin hadisten tutun kozmolojiye, botanikten gök bilimine kadar hemen hemen fiziki ve İslami bilimlerin hemen hepsinde uğraşan İslam alimlerinin bir özelliği var. Hemen hepsi gezgindir. Hiçbir bir yerde oturmuş değildir. Yani ilmi tam da hikmetine uygun biçimde Çin'de bile olsa alan insanlardır. Öğrenmek için gelmişlerdir. Bir hadis için anlatılır. Hepiniz bilmişsiniz işte. Ta Buhar'dan kalktı bilmem nereye. O günün şartlarında aylarca yol gidiyor. Bir hadis ravisiyle rastlıyor. Adamın davranışını görüyor ve geri dönüyor. Böylesine titiz bir şey var. Metodolojik şey var. Temel var. İslam alimlerinin hepsi aynı zamanda gezgindir. İlim öğrenmek için gelmişlerdir. Ama İbn Battuta gezgin bir bilgindir. Fakih'tir kendisi. Dolayısıyla dünyaya bir fakihin, klasik bir İslam mollasının, aliminin bakışıyla bakmış ve bütün bir dünyayı, klasik dünyayı gelmiş, görmüş bir insan. Şimdi onun anlattığı bazı notlar var. Şimdi İbn Battuta'nın seyahatnamesini hemen hemen hiçbirimiz okumamıştır. Çok az insan okumuştur. İki İbni okuyanlarımız da İbn Battuta'dan nasıl bir ders çıkarılması gerekiyor? O nasıl bir dünya tasavvuru vardı? Onun tarif ettiği eski dünya, İslam dünyası nasıldı? Nasıl bir insan tipi öneriyordu? Mesela ben İbn Battuta'nın seyahatlerinde bir medeniyet prototipi, insan tipi, toplum tipi açısından neler ortaya çıkarılabilir? Bir çözümleme yapılmasının yöntem olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bir yöntem olarak üniversitelerde aslında bir ders, bir bölüm, bir kürsü açılması gerekir. Yani sadece İbn Battuta üzerinden bile okunabilir. Mesela burada da böyle bir okuma şeyi yapılabilir. Şimdi İbn Battuta'da çok ilginç birkaç örnek var. Yani çok çarpıcı gelmiştir bana. Hani acaba o günün iletişimin olmadığı, seyahatin bu kadar zor olduğu, işte gözümüzde çok büyüttüğümüz o orta çağda, 1300'lerde yaşıyor biliyorsunuz İbn Battuta. Şöyle bir hikayeden bahsediyor. İşte Çin'e vardığında bir baba oğulla karşılaşıyor. Tancalı. Düşünebiliyor musunuz? Tanca nerede? Atlas Okyanusu'nun kıyısında bir şehir şu anda. Fas'ın bir şehri. Tancalı bir baba oğulla karşılaşıyor. Ve 4 yıl sonra işte 26 yıllık seyahatini tamamlayıp 4 yıl sonra Fas'a döndüğünde Tanca'da o baba oğulla tekrar karşılaşıyor. Şimdi bunun gibi çok örnekler var. İbn Battuta'dan şöyle bir şey anlıyoruz ki bu baba oğul tesadüfen oraya gitmiş bir rastgele bir macera perest falan değil. Atlas Okyanusu'ndan ta Büyük Okyanus'a kadar dehşetli bir iletişim var. Bizim algıladığımız bir ülkeler, sınırlar yok. Onun dışında bir üçüncü bir koskoca bir İslam medeniyetinin güvenlik içinde seyahat yaptığı, ilmi alışverişte bulunduğu, ticaret yaptığı, yoğun bir iletişimin yaşandığını gösteriyor. Yani buna benzer çok örnekleri var. Yine benzer bir örnek, Hindistan'da parasız kalıyor, bir tüccardan borç alıyor ve 4 yıl sonra o tüccarla yine Çin'de rastlıyor ve borcunu veriyor. Gayet normal. Böyle yine başka bir örnek. Bir kış günü Göynük'ten Mudurnu'ya doğru giderken İbn Battuta, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Mudurnu ilçesine ormanda yol alırken dolma tehlikesi geçiriyorlar ve dehşetli biçimde ormanda bir ışık buraya hemen oraya sığınıyorlar. Sığındıkları bir tekkedir. Şimdi buradan işte o kadar ilginç örnekleri çok vurgulu biçimde veriyor. Yani ticaret ahlakını, tasavvufu, geleneği, ilmiyeyi, işte Antalya'da denizden çıkınca esnafın bunu adeta paylaşırcasına loncaların misafir etmek için yarıştığında oradaki esnaf loncalarının ilişkilerini, Kırım'daki maceralarını sadece macerayı okumuyorsunuz. Bir medeniyetin bütün sosyal, kültürel unsurlarını okuyorsunuz. Şimdi bu açıdan baktığınızda işte Batılıların elinde olmuş olsaydı bunun üzerine enstitüler kurulur. Batı buradan kazanıyor, biz buradan kaybediyoruz. Sadece hikaye olarak kalıyor içimizde. Müthiş bir şey var, malzeme var. Hikaye olarak kalıyor. Halbuki oradan bir çıkarsamaya gidemiyoruz. Analitik düşünemiyoruz, disiplinler düşünemiyoruz, kavramsallaştıramıyoruz çünkü düşünmeyi unuttuk. İslam aleminin en büyük zaaflarından biri şu anda düşünmeyi bilmemesidir. Şu anda düşünmeyi bilmiyoruz bir. Düşünüyor gibi yapıyoruz. Yani Allah aşkına bir bakın şu televizyonlarda her gün çıkan insanlara bakın. Ya, benim gibi gazetede yazan insanlara bakın. amele diyesim geliyor yani. Düşünmeyi bilmiyor. Sadece olgular üzerinde insanlar gevezelik yapıyor. Akademinin hali öyle, medyanın hali böyle. Şimdi ki Türkiye belli bir mesafe almış bir yer. Neden bu haldeydin sorusu konusunda herhalde kafa yormaya değer. Yani her şeyden evvel düşünmeyi bilmek gerek. Yani Gazali klasik ilimlerde olmazsa olmaz ilimlerden biri olarak ki çok önemli bir devrimdir bence. Yaptığı işlerden biri nedir? Mantığın olmazsa olmaz diyor. Mantık dersi mutlaka alacaksınız. Mantık nedir? Bir şekilde doğru çıkartmalar yapmayı, doğru düşünmeyi öğreten bir bilimdir, disiplindir. Klasik mantık çok önemli. Yani bizde üniversitelerden tutun liselere kadar mantık diye bir şey hemen hemen yoktur. Çok es geçilen bir konudur. Ama özellikle İslami ilimlerde mantık okutulmazsa olmaz diyor. Gazali'nin koyduğu kurallardan biri. Bunun için Gazali İslam düşüncesinde çok merkezi bir yeri vardır. Sadece ahlak öğretisi açısından değil, disiplinize etmesi, düşünmeyi öğretmesi açısındandır. Yani mesela Gazali için daldan dala geçiyordu ama Gazali için veya döneminin alimleri için iki şey yapmışlardı. Bir, çok özgüvenleri olduğu için bir, farklı kültür ve medeniyetlerle temasa geçmekten çekinmemişlerdir. Öyle bir karın ağrıları olmamış. Yani klasik Yunan metinlerine baktığınızda büyük kısmı putperest, ateist, Tanrı'yı tartışmaya açan pek çok hikmetli düşünceler de olmasına rağmen yani İslam itikadıyla bağdaşmayacak bir sürü metinler de oldu. Bunlarla hiçbir zaman sorun etmemiş. Yüzleşmiş, tercüme etmişler, anlamışlar, senteze gitmişler ve hesaplaşmayı bilmişler. Yani zinhar okursam dinden çıkarım diye bir kaygısı yok. Bağdat Sarayı'nda klasik metinler var. Halifenin huzurunda ateistle Müslüman alim tartışma yapıyor. Allah var mı yok mu tartışması yapılıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani hangi dönem karanlık, hangi dönem skolastik, hangi dönem aydınlanmaya açık bir şey, uygarlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla İslam medeniyeti farklı kültürlerle, farklı medeniyetlerle temasa geçmekten çekinmeyen, bunu da özgüvenle yapan bir uygarlıktır. Dışlayıcı değildir. Ha bu her gelen kabul ettiği anlamına gelmez ama alır, özümler, dışlayacağını dışlar ama her şeyden evvel nötr biçimde anlamaya, mesela Gazali'nin yöntemi budur. Bir düşünceye, bir fikir geldiğinde onu nötr biçimde önce anlarım diyor. Ne demek istiyor? Ondan sonra çözümlemeye çalışır, kanaatini belirtir. Şimdi bu bir düşünme yöntemdir. Kendine özgüven olan bir uygarlığın farklı kültürlerle, farklı medeniyetlerle, farklı toplumlarla temasa geçme şeyidir, özgüvenidir. Neden bizde İslamofobi benzeri politikalar, akımlar gelişmiyor? Neden böyle bir şey yok? Evet. Her toplumda doğal olarak ötekine, farklı olana karşı hoşnutluk olabilir, hoşlanmayabilirsiniz. İşte Karadenizli Konya'ya taşınırsa bir grup insanlar davranışlarından hoşlanmayabilir. Bu doğallığı içerisinde başka bir şey, ideolojik bir söyleme dönüşmesi başka bir şey. Emin Maluf'un bu bağlamda anlamlı bulduğum bir şeyi var, sözü var. Biliyorsunuz bu Fransız romancısı ama Lübnan asıllı bir Maruni'dir Emin Maluf. Bu Semerkant falan romanlarının yazarı. Ben diyor Hristiyanlık içerisinde çok marjinal bir mezhep olan Maruni olmamı, hala Maruni olarak bir komünite olarak varlığımızı korumamızı Müslüman denizinde Müslümanlar arasında var olmamıza borçluyum. Eğer bu Marunilik orta çağda, modern çağda kıta Avrupa'sında olsaydı muhtemelen ya Engizisyon'a gidecekti yahut da zorla asimile edilip böyle bir mezhebin varlığı bile kalmayacaktı. Müslümanların hoşgörüsü sayesindedir ki ben işte Lübnan'ın işte dağlarında veya ovalarında belli bölgelerde yaşayan bir Maruni olarak varlığımızı koruyabildik. Şimdi bu İslam uygarlığının ötekiyle olan ilişkisini tanımlayan çok veciz bir örnek. Yani ötekini reddetmeden, kabul eden, dışlamayan, asimile etmek gibi bir sıkıntısı olmayan, çünkü öteki dediğimiz ehli kitabın da fıkıhta, hukukta yeri var. Yani statüsü var. O statü içerisinde sana alan açıyor. Avrupa'nın böyle bir deneyimi olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Batı medeniyeti hep tekçi bir medeniyettir. Bütün insanlık tarihini kendi açısından yorumlar, bütün insanlığın birikimini kendinden ibaretmiş gibi sayar. Dolayısıyla dışlayıcıdır. Modern milliyetçiliğin kıta Avrupa'sında çıkmış olması da tesadüfi değildir. Bu tekçiliğinin sonucudur. Evet, yabancılardan hoşlanmayan, kendi kavmini seven, eden, değişik her ulusta, her toplumda vardı, olur, bu arızi şeylerdir ama yani doktriner anlamda, ideolojik anlamda modern milliyetçilik Avrupa şeyidir, ürünüdür. Bunun da tarihsel, coğrafi, kültürel koşulları vardır. Onları iyi okumak lazım. Dolayısıyla bu İslam medeniyeti dediğimiz hikaye günübirlik olup bitmiş ve geçmişte defteri tamamlanmış bir hikaye değil. Benzer hikayeleri bugün de anlatabiliriz. Mesela kendi deneyimimden bahsedeyim. Tayland'ın güneyinde Patani diye bir bölge var. Müslüman adınlığın olduğu bir bölge. Tayland biliyorsunuz eski Budist ve şeylerle nedir o değişik doğu dinleriyle inanan farklı bir kültür. Onun içerisinde bir adınlık Patani Müslümanları var. Ormanın içerisinde bir medreseye gittik. Yani şöyle devasa yoğun bir tropikal orman düşünün. İçinden bir nehir geçiyor, müthiş bir jungle. Yani timsahların falan bile olduğu bir nehir. Ve onun içerisinde böyle bir iki dönümlük alan düzleştirilmiş. Ve orada böyle bir yüzün üzerinde kulübe, ortasında bir cami. Yani kulübeleri şöyle tasavvur edin. Bir medrese avlusunu düşünün. Avlunun odaları var. Ama bu kulübe şeklinde, coğrafyaya uygun biçimde dizayn edilmiş. Ve orada ders yapılıyor. Programa baktım medresenin. Halen faal bir medrese. Bizim Osmanlı medreselerindeki programın aynısı. Bütün program var. Bir farklılık Şafii oldukları için İhya okuyorlar. Şimdi bu İbn Battuta'dan bahsetmiyorum. Yani bugünün modern dünyadan bahsediyorum. Uzak Doğu'nun bir metropolinde bile değil, bir jungle'da, ormanda, tropikal bir ormanda İstanbul medreselerinde okutulan ilmi program neyse orada da aynı şeyi okutuyorsa demek ki bu İslam medeniyeti dediğimiz şey gerçekten tarihsel anlamda da, kültürel anlamda da, insan tipi anlamda da, evreni kavramsallaştıran, yorumlayan, bilimsel anlamda da bir şey var. Aynıleşme var. Aynı kültür, aynı medeniyet bunu buraya götürebiliyor. Bunun şu anda işte bizim problemimiz ne? Buna benzer örnekleri anlatabilirim. İşte Sudan'da bir tekkiye gitmiştik. Bir zikir herhalde İstanbul'da, Konya'da gördüğümüz zikirin aynıydı. İşte Amerika'da benzer örnekleri görebiliriz. Fakat modern dünyada, modern dünyanın problemlerine uygun olarak cevap verecek şekilde moderniteyle yüzleşecek bir bu birikimi yüzleştirecek çözümleri üretilip üretilememesi meselesi. Bugün bütün İslam dünyasının yaşadığı sancı budur. Bu sancı sadece kültürel bir sancı değildir. Evet, özellikle bizim yeniden o seküler zihin yapısıyla evreni, dünyayı, insanı, kavrayış biçimimizin kırılmaya uğraması, kırılmasını yeniden rayına oturtmamız, ontolojik olarak Müslümanca düşünmenin imkanlarını ve şartlarını yeniden kurmamız gerekirken, toplumsal olarak, siyasal olarak, iktisadi olarak da İslam medeniyetinin bugüne ne söylediğine dair kurucu metinler, kurucu çalışmalar yapmamız lazım. Şu anda bir eleştiri düzeyindeyiz sadece. Yanlışları tespit etmek düzeyindeyiz. Bu da çok önemli çünkü neyin yanlış olduğunu eğer bilmiyorsanız doğrusunu da bulamayız. Biliyorsunuz felsefenin ilk kurallarından biri doğru soru sormaktır. Uygun soruyu sormuyorsanız uygun cevabı alamazsınız. Doğru soru sormadan doğru cevap alınamaz. Bugün işte düşünmeyi bilmiyoruz dediğimden kasıt doğru, uygun, gerekli soruyu sormamaktır. Gereksiz sorular etrafında dolaşıyoruz hala. Can alıcı soruyu sorduğumuz vakit işin ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar önemli olduğunu o zaman keşfeder ve ona uygun cevaplar ararız. Şu anda yanlış cevaplar peşinde koşuyoruz İslam dünyasında maalesef. Bugün özetle İslam adına, İslamileşme adına pek çok şeyler yapılmıyor değil. Yani Türkiye'den Orta Doğu'ya, dünyanın değişik yerlerine çok müthiş örnekler sayabiliriz. Ama mesela kapitalizmle hesaplaşmıyoruz. Yani küresel kapitalizmin nasıl dönüştürücü bir etkisinin olduğunu, bu insan ilişkilerini, iktisat ilişkilerinin artık kültürel ve diğer ilişkileri de belirleyecek düzeye geldiğini ve bunun doğasına dair kalıcı metinlerimiz ve sorularımız yok. Oysa ki küresel kapitalizmle hesaplaşmak aynı zamanda moderniteyle de hesaplaşmak demektir. Modernliğin getirdiği insan tipi, insan tanımı, insan ilişkileri, eşyaya bakışı, buradaki sekülerleşme, la dini dünya görüşü gibi sorunlar aslında sonuç olarak bugün hepimizin karşısına çıkıyor ve İslam toplumlarını, ümmeti teslim alıyor, rehin alıyor. Onun için de kapitalizme karşı en ufak bir ciddi çalışma varsa bloke ediliyor. Çünkü kapitalizm dünyadaki gelmiş geçmiş sistemler içerisinde herhalde en amorf olan, en eklenilebilir bir sistem. Özünü kaybetmeden farklı kültürlere, farklı uygarlıkları hem dönüştürüyor hem de eklemlenerek büyüyor. Çünkü dünya onun için koca bir piyasadır. Piyasa mantığıyla bakıyor. Bu piyasayı çökertecek olansa bütün eksikliğine, zaaflarına rağmen İslam alemidir. Neden? Mesela Çin büyüyor devasa olarak. Japon mucizesi diye bir şey var. Neden oradan korkulmuyor? Çünkü onlar alternatif değil, tehdit değil. Batı uygarlığına, kapitalist uygarlığa daha doğrusu maddi uygarlığa bir alternatif değiller. Yani bugün Konfüçyüs kapitalizmi diye bir kavramsallaşma çıktı. Yani Konfüçyüs'ün kapitalizmi meydan okuyan, karşı çıkaran bir din, inanç ve sistem değil. Sadece onu manipüle eden, bir takım eksikliklerini mistik yöntemlerle belki de absorbe eden bir yönteme dönüşüyor. Ama İslam bütün döküntü halimize rağmen şu anda siyasal, iktisadi anlamda İslam dünyası herhalde en kriz anlarından birini yaşıyor olmasına rağmen Konya'nın çarşında herhangi bir esnaf ben faizle iş yapmam diyor, faiz haram diyorsa küresel kapitalizme meydan okuyor demektir. Bu çok ciddi bir şeydir. Veya israf haramdır arkadaş diyorsa işte reklam endüstrisine, tüketim endüstrisine ürettikçe tüketmek, tükettikçe üretme döngüsü üzerine kurulu kapitalist ilişki biçimlerine meydan okuyor demektir. O çarkın dişlilerine taş koyuyor demektir. Mesele bunu nasıl sistematize edip nasıl yeniden hayata geçirip geçirmeyeceğimizle alakalı. Ama önemsediğim soru şu, bütün bunların problem olarak görülmesi ve bunların soru olarak kafamızda önce bir kılçık gibi beynimizde batması lazım. Peyami Safa'nın güzel bir şeyi var, bir yazar için, düşünen birisi için düşünce kılçıktır diyor, beyne batan bir kılçıktır. O kovarsınız, asineyi gibi kovarsınız, tekrar konar. Tekrar atarsınız. Bunun gibi bazı temel sorular var. Sadece takıntı değil ama temel bir soru olarak bizim hayatımızı, Müslümanca düşüncemizi, Müslümanca yaşayışımızı, Müslümanca dünyayı yeniden kurmamızı nasıl mümkün kılacağımıza dair temel sorulardır. Bu temel soruları sormadan ne bir medeniyet tasavvuruna sahip olabilir, ne de bir medeniyet inşa edebiliriz. Ama etmek zorundayız. Aksi takdirde Doğu dinleri, Doğu gelenekleri gibi küresel kapitalizmin bir unsuru haline geliriz. Bugün Japonya denilen mucize diye anlatılan, Japon başarısı dediğimiz şey kapitalizmin Doğu versiyonundan başka bir şey değil. Yani Japonya alternatif bir medeniyet, alternatif bir dünya görüşü sunmuş mudur insanlığa? Hayır. Amerika'nın açtığı alan içerisinde kopyacı bir teknoloji üzerine gelişmiş bir tüketim toplumundan öte hiçbir şey, hiçbir özelliği olmayan ve sadece çalışmak ve üretmek üzerine konsantre edilmiş, yoğunlaştırılmış bir toplum modelinden öte bir şey değil. Allah korusun bizim ilerleme, gelişme, büyüme dediğimiz hikaye de bütün mahsurlarına rağmen Müslümanların da bir tür protestan ahlakına sahip olmasından, protestan ahlakına yönelmelerine neden olabilir. Dolayısıyla bu protestanlaşmayla, sekülerleşmeyle ve totalde de modernliğin getirdiği insan ve toplum tasavvuruna, dünya görüşüyle hesaplaşmayla alakalıdır. Bunlarla hesaplaşmadan İslam medeniyetini dediğimiz bizim varoluşsal imkanlarımızı sağlayacak değerler, değerler malzemesi yerli yerine oturmaz ve yeniden üretilmez. Yeniden üretebilmek için o kalple kaslarımız arasındaki, kolumuz arasındaki bağlantıyı kuracak disiplinler, bir çalışmayı, geleneği yeniden kurmak zorundayız. Halen işte Lefkoşa evlerinde izlerini bulduğumuz değer ve yaşama biçimiyle Konya çarşısında veya Safranbolu'da bulduğumuz değerler aslında aynı medeniyetin bugünlere yansıyan insan tipiyle, tasavvuruyla alakalıdır. Burada sadece standart ev tipinden bahsetmiyorum. O evi balkonsuz yapan mimarların dünya görüşüyle alakalı bir şey. Halen Lefkoşa'da Rum evleriyle Müslüman evleri görünüşte yapı malzemeleri ve mimarisi, dokusu birbirine aynı olmasına rağmen Müslüman evleriyle Rum evini rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Ve çocukluğumun geçtiği Kayseri'deki Ermeni evleriyle Rum evlerini de Müslüman evlerini de ayırt edebilirdik. Dikkatli bir gözle bakan nedir? Müslüman evler mesela balkonsuzdur. Hiçbir evin balkonu yoktur. Sadece balkon tasarımdan ibaret değil. Bir mimar aslında dünyanın en ideolojik işini yapıyor demektir. En ideolojik mesleği mimarlıktır bence. Neden? Düşünün, bir çizgi çiziyorsunuz. İşte 100 metrekare bir ev, 5-10 oda, birkaç 5-10 çizgi, koridor, oda falan filan. 5 kişi yaşıyorsa o evde, bilmem o 5 kişinin günde 500 hareketini bir çırpıda bir mimar şekil veriyor. Sizin bir gününüze, 24 saatinizde bilmem kaç hareketle bir mimar size biçim veriyor demektir. Ve bunu bir ömür yaptığınızı düşünün. Binlerce hareketinizi biçimlendiren, yönlendiren, formatlayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insanın eğer bir dünya görüşü, bir değer tasavvuru, bir medeniyet algısı yoksa veya varsa neyse ona göre sizin hayatınızı biçimlendiriyor demektir. İşte bizim nostaljik biçimde ah ne güzel Osmanlı evleri falan filan dediğimiz şeylerin arkasında böylesine bir derin bir dünya tasavvuru, hayat anlayışı, değerler sistemi vardır. Bugün TOKİ ucubelerinin yaptığı gibi sadece apartman binalarını yığarak veya görkemli binalar, bulvarlar yaparak işte belediyecilerimizden, müteahhitlerimizden, sitelerin mahalleleri kaldırıp onun yerine modern siteler kurarak, insan ilişkilerini iptal ederek bireyselleşmeyi ve dolayısıyla gelenekten kopuşu, değerlerden kopuşu, değerleri bir arada tutacak insan ilişkilerinin berhava edici mekanlardan uzaklaştıkça siz ne kadar kütüphanelerde kitaplar okusanız da, zihnen kabul ediyor gibi olsanız da doğallığında, davranışlarınızda o atmosferi kaybediyorsunuz değil mi? Dolayısıyla o geleneği, o dünya tasavvurunu çocuklarınıza, topluma yansıtamayacaksınız, aktaramayacaksınız. Sadece yazılı bir metinden ibaret kalacaktır. Çünkü İslam yaşanmak üzeredir. Sadece felsefi spekülasyonlardan, aforizmalardan ibaret değildir, hiç değildir. Sonuçta yaşamak için ahlak olarak gelmiş bir dindir. Bunun sistematik, ahlaki, iktisadi, toplumsal ve siyasal boyutlar olduğu gibi insan tekine, özüne, varoluş problemine dair de derin öğretisi olan bir dinden bahsediyor. Dolayısıyla mekanla, coğrafyayla, medeniyet algısı birbirinden bağımsız, kopuk şeyler değildir. Son derece ideolojik, son derece bilinçli yapılan işlerdir. Ve Batı bunun son derece farkındadır. Bir gazete yazısından yola çıkarak, haberinden yola çıkarak İslam dünyası mı, İslam alimi mi, Müslüman dünyası mı kavramsallaştırılmasından çıkıp işte mimarlarımızın, müteahhitlerimizin herhangi bir Amerikan Mimarlık Dergisi'ndeki katalogdan herhangi bir evi alıp abi de çok benziyor, çok yakışıklıymış deyip çizip kopya ettiğimiz ve bunun çakma ürünlerini topluca yaptığımız ve bunların da muhafazakarlar eliyle gerçekleştirdiği bir toplumda yaşıyor. Burada bir medeniyetten falan bahsedemem. Yani 3 tane Ebru teknesinden, birkaç tane minyatür kursundan ibaret değildir medeniyet dediğimiz şey. Bunlar işin nostaljisidir. Bunların üzerinde bir estetik, bir sanat anlayışı geliştirebilmek için sadece geçmişi tekrarlayarak değil, bugünün estetik anlayışına nasıl yeniden üretebiliriz, bunu nasıl açımlayabiliriz, gelenekten kopmadan geleneği yeniden üreterek belki de sanatta, edebiyatta, düşüncede, felsefede, şehircilikte, siyasette yeniden üretmek zorundayız. Evet, mekandan çok ama mekanla bağlantılı olarak bir medeniyet tasavvuruna dair bir şeyler söylemeye çalıştık. Burada bir yanlışa düşmemek gerekir. Özellikle hatırlatmak istiyorum. Medeniyet din demek değildir arkadaşlar. Özellikle İslam medeniyeti dinin bir türevidir. Yani tarihte süreç içerisinde Müslümanların İslam'dan anladıkları, İslam'ı hayata geçirebildiği kadarıyla geçirdiklerinin toplamıdır sonuçta. Ama din bundan bağımsızdır, münezzehtir. Asıl olan dinin kendisidir. Dine ne kadar uyduğu, dinin ne kadar anladığı, dini ne kadar hayata, dini düşüncenin, dini tasavvurun ne kadar hayata geçirildiğiyle anlam kazanır, değer kazanır. Dolayısıyla dinin kendisi değil, dinin bir türevidir İslam medeniyeti dediğimiz şey. Esas olan dini düşünme biçimini biz kendi bünyemizde içselleştirebilmemiz, hayata dini düşünceyle, dini düşünce biçimiyle bakabilmeyi öğrenebilmektir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılır.